Sonraki haftalar boyunca biz Rabbin sofrasına bakacağız. Yani derin bakmak istiyoruz. Yani anlamının ne olduğunu anlamak istiyoruz kilise olarak. Neden bu anmaya yaptığımızı fark etmek istiyoruz. Heyecanlıyım gerçekten. Çünkü bu konu çok ilginç, çok geniş, çok derin. Ve biz anlarsak bu korkuları azaltacak. Yani daha önce bahseden korkuları azaltacak. Çünkü bu törende çok gerçek kalır. O zaman Rabbin sofrası 2000 sene boyunca kiliselerde yapılıp gerçekleşti. Ama ilk yapıldığı zaman 1. Korintliler 11'de diyor, ele verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi, bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anma için böyle yapın. Aynı biçimde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. Bu kase kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın. Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kaseden her içtiğinizde Rabbin gelişine dek Rabbin ölümünü ilan etmiş olursunuz. Ve bugün bu yeni antlaşmayı keşfetmek istiyorum. Yani kasenin antlaşmasını. Bizim için ne demek? Nasıl bir antlaşma oldu? Antlaşmanın şartların ne olduğuna bakmak isterim. Ve bizim için hayatımızda ne demek olduğuna. Büyük işim var. Zor işim var. O zaman dua edelim. Ya Rab, bugün daha fazla bilmek istiyoruz, daha anlamak istiyoruz. Bu gerçeğin içine almak istiyoruz ve hayatımızdaki değişiklik görmek istiyoruz bundan sonra. Senin hayatında daha derin bir şekilde yaşamak istiyoruz bundan sonra. Bana yardım et, arkadaşlarıma yardım et ve sana bakıyoruz. Amin. Tamam. Bu antlaşmayı anlamak için ilk önce yaratılışa bakmamız gerekiyor. Rab Tanrı bizi yarattı. Bütün dünyayı yarattıktan sonra 6. günde Adem ve Hava'yı yarattı. İnsanları yarattı. Ve onlarla bir dostluk ilişkisi kurmak istedi. Bu yüzden İnsanları tüm başka yaratılıştan farklı yarattı. Tanrı kendi suretinde onları yarattı. Adem'in burnuna yaşam soluğunu üfledi. Ve böylece Adem yaşayan varlık oldu. Onlara güzel bir oturma yeri verdi. O bahçe, Adem bahçesini yaptı. Ve Adem ve Hava'yı orada koydu. Onlar kiracılar gibi. Yani Tanrı'nın bahçesidir ama onlar orada oturabilirler. Orada hiç günah yoktu. Hiç korku yoktu. Hiç utanç yoktu. Hiç kötülük yoktu. Her şey mükemmeldi. Orada oturmak istiyorum ben. Tanrı bahçede Adem ve Hava'yla birlikte yürüdü. O dostluk vardı. Ve bahçe iyiliğiyle ve güzelliğiyle doldu. Oradaki ağaçlarda yemek, yani her çeşit meyve vardı. Onların herhangi bir ihtiyacı yoktu. Ve onlarla Tanrı bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmanın sadece bir maddesi vardı. Bu güzel hayatı yaşamak için tek bir şart vardı. Bir ağaç hariç her ağaçın meyvesi yenebilirdi. Herhangi başka bir ağaçtan meyve alınabilir ama o tek ağaçtan alınmamalı. O yasaktır. Tanrı dünyanın en iyi ev sahibiydi. Cennet verdi ve onun tek şartı vardı. Ve tabii ki biliyoruz ki Adem ve Hava o yasak ağaçtan meyve alıp yediler. Tanrı'nın tek emrine itaat edemediler. Ben çocukken bu hikayeyi duyduğumda her zaman keşke öyle olmasaydı. Hayatım güzel olacaktı, mükemmel olacaktı. Anlamadım ki ben de itaat edemedim. Ama onlar o antlaşma bozdular. Antlaşma bozuldu. Bu yüzden o evden kovuldular. Tanrı'ya karşı geldiler ve bu yüzden evden kovuldular. Bahçeden sürgüne gönderildi. Ama Tanrı kendi amacından vazgeçmedi. Hala onları sevdi. Allah onların utancını kapatmak için ilk kurban olarak Rab Tanrı bir hayvan kesti. Ve okuyoruz ki Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı. Onları giydirdi. Örttü. O günahı örttü. Aynı zamanda Rab Tanrı Adem ve Hava'ya bir vaat verdi. Onların soyundan biri gelecek. Hala umut var. Ve diyor ki o şeytanın başına ezecek. Şeytan onun topuğuna saldıracak. Demek ki bu gelecek olan, ihtiyaç olan kanı karşılayacak. O itaat edecek. Ama bir bedeli olması gerekecek. Kesilen hayvanın dökülen kanı gelecek olanın ödeyeceği bedel için simgeydi. Bir fiyat ödemesi gerekiyor. Tamam, Adem ve Hava çocuklar yaptı. En sonunda öldüler. Ama halkı çoğaldı. Allah insanlar ile hala bir ilişki kurmak istedi. Yaratıklarıyla tekrar yürümek istedi. O zaman İbrahim ile antlaşma yaptı. Ve ondan sonra Musa'nın zamanında İbrahim'in soyuyla tekrar bir antlaşma yaptı. Bu antlaşmalar aynı amaçla yaptı. Birlikte oturmak, birlikte yürümek. Tanrı ve insanlar. Mısır'dan çıkış kitabında İbrahim'den gelen halkın tarihini okuyoruz. Tanrı onları zulümden kurtardı. Mucizevi bir şekilde onları hatırladı ve Mısır'dan çekti. Onları vaat edilmiş toprağına getirdi. Tanrı size yeni bir yer veriyorum dedi. Ben sizin Tanrınız olacağım, siz benim halkım olacaksınız. Ben seninle oturacağım. Tapınakta yerim olacak sizinle, dedi. Eğer bana itaat ederseniz sizi bereketleyeceğim. Seninle olacağım. Eğer itaat etmezseniz sizi tekrar çektirmek için sizi cezalandıracağım. Ama eğer bana geri dönmezseniz ve itaat etmemeye devam ederseniz bu yerden de sizi kovacağım. Günahkar olduğunuz halde biz birlikte yaşadığımız için bir yol yapacağım dedi Rab. Kurban keserek günahlarınızı örteceksiniz. Ve ben sizin günahlarınızı size karşı saymayacağım dedi. Ve yasanın tekrarı kitabında anlaşmanın neler olduğunu Yani anlaşmanın şartları ve sözleri okuyoruz. Bu yüzden yasanın tekrarı kutsal kitapta bulunur. Musa ve İbrahim'in soyu ne dediler? Kabul ettiler mi? Okuyalım. Rab, bu Mısır'dan çıkıştan 24 bölümden. Rab Musa'ya sen, Harun, Nadav, Avihu ve İsrail ileri gelenlerinden 70 kişi bana gelin dedi. Bana uzaktan tapın. Yalnız sen, Musa, bana yaklaşacaksın. Ötekiler yaklaşmamalı. Halk seninle dağa çıkmamalı. Musa gidip Rab'in bütün buyruklarını, ilkelerini halka anlattı. Herkes bir ağızdan Rab'in her söylediğini yapacağız diye karşılık verdi. Musa Rab'in bütün buyruklarını yazdı. Yasının tekrarı kitabında. Sabah erkenden kalkıp dağın eteğinde bir sunak kurdu. İsrail'in 12 oymağını simgeleyen 12 taş sütun dikti. Sonra İsrail'i gençleri gönderdi. Onlar da Rab'e yakmalık sunular sundular. Esenlik kurbanları olarak boğalar kestiler. Musa kanın yarısını leğenleri doldurdu. O bur yarısını sunağın üzerine döktü. Sonra antlaşma kitabını alıp halka okudu. Halk, Rab'in her söylediğini yapacağız. Onu dinleyeceğiz, dedi. Yani biz itaat edeceğiz, dediler. Kulluk edeceğiz, dediler. Bizim gücümüzle yapacağız. Rab'imiz sadece seni öveceğiz, ilan ettiler. Ve 8. ayette Musa, leğenlerdeki kana halkın üzerine serpti ve bütün bu sözle uyarınca Rab'in sizinle yaptığı antlaşmanın kanı budur, dedi. Bu antlaşma kan ile gerçekleşti. Musa leğenlerdeki kana halkın üzerine serpti. Biraz iğrençti. Neden bunu yaptı? O kan halkın günahlarının utancı örttü. Dışsal bir şekilde ama kapattı. Siz biliyorsunuz. Bunun için kesilen hayvanlar, bu boğalar bir bedeli ödedi. Bir bedel vardı. Biz yeni bir eve taşındığımız zaman yeni bir antlaşma imzalamak lazım, değil mi? Ve İbraniler yeni bir yeri tutu gibi, onların yeri var artık ve tekrar onların ev sahibi Rab Tanrı o yere ve onlara bakacak. Böyle bir antlaşma yaptılar. Onların kirası Tanrı'ya itaat etmektir. Öyle yapmaya söz verdiler. O kiraya ödeyebildiler mi? Bakacağız. Ne kadar erken bozdular. Sonraki kuşağa bakıyoruz. Yeşu, yani Musa'dan sonra gelen halkın lideriydi. Veya Yeşu tüm halkı bir yere topladı. Yeşu Rab'in sözlerini halkıyla paylaştı. Yeşu 24'te. Böylece, Rab bunu diyor, böylece emek vermediğiniz toprakları, kurmadığınız kentleri size verdim. Buralarda yaşıyor, dikmediğiniz bağlardan, zeytinliklerden yiyorsunuz. Rab Tanrı diyor ki, benim şartlarımı karşıladım, yaptım. Yeşu, bunun için Rab'den korkun. İçtenlik ve bağlılıkla ona kulluk edin diye devam etti. Atalarınızın Fırat Irmağı'nın ötesinde ve Mısır'da kulluk ettikleri ilahları atın. Hala vardı. Rab'e kulluk edin. Yani demek ki bir kuşak içinde Rab onlara her vaat edilen şeyi yaptı, yer verdi. Aynı kuşak içinde bu seçilen halk Rab'dan döndü ve onu reddetti. Onlar putları Tanrı'nın yerine koydular. Yeşu onları sorguladı. Ne yapacaksınız? Bugün ne yapacaksınız? Tanrı'ya itaat edecek misiniz? Ve halk tekrar evet dediler. İtaat edeceğiz tekrarladılar. Ve Yeşu hayır yapamazsınız. Yapmayacaksınız dedi. Halk kulluk edeceğiz dediler. Yeşu yapmayacaksınız. Mümkün değil dedi. Okuyoruz ki 19. ayet. Yeşu ama sizler Rab'be kulluk edemeyeceksiniz dedi. Çünkü o kutsal bir tanrıdır, kıskanç bir tanrıdır. Günahlarınızı, suçlarınızı bağışlamayacak. Rab'i bırakıp yabancı ilahlara kulluk ederseniz, Rab daha önce size iyilik etmişken bu kez size karşı döner. Sizi felakete uğratıp yok eder. Ve halk, hayır! Rab'be kulluk edeceğiz diye karşılık verdi tekrar. Yani o kadar acıklı olmasaydı komik olacaktı. Yapacak mısınız? Evet, hayır. Bazen çocuklarımla öyle yaşıyorum. Tamam, yatak zamanında var. Siz konuşacak mısınız? Hayır, yapmayacağız. Yapacaksınız, biliyorum ki. Biliyorum. Tabii Yeşu doğru anladı. Halk yanlıştır. Ev sahibinin kirasını ödemediler. Yani eğer bir eve taşınırsan, antlaşmaya imzalarsan ama kira bütçenden fazla olursa ne olacak? Ödeyemezsin. Ödeyemezsen ne olacak? Evet. Yani eğer ev sahibi çok merhametli biri ise, yani belki bir ay, iki ay seni, yani senin kirasını affedecek. Ama en sonunda o evden seni kovacak, değil mi? İsrail 800 yıl boyunca antlaşmaya bozdular. İtaat edemediler. Bazen daha iyi yaptılar, bazen daha kötü yaptılar ve Tanrı'ya tamamen reddettiler. Ama 800 sene boyunca itaat edemediler. Ama 800 sene boyunca Tanrı onlara affetti. Tekrar ve tekrar bir şans verdi. Oh, ne kadar merhametli. Evet. Ama en sonunda biliyoruz ki Tanrı'nın halkı ve diğer uluslar arasında bir fark yoktu. Aynı günahları işlediler. Aynı şekilde Tanrı'ya hiç fark etmediler. Onu dinlemediler. Ve bu yüzden Tanrı halkını sürgüne gönderdi. Adem ve Hava gibi çıkarttı. Tekrar insanlar evsiz, tanrısız kaldılar. Fakat Tanrı'nın vaadi vardı. Onun amaçtan vazgeçmedi. Ve Tanrı bunu dedi. Bir gün gelecek olan bu antlaşmaya tamamlayacak. İtaat edecek. Nasıl yapacak? İnsanlar bunu yapamaz. Gördük, ispatladık. Nasıl yapacak? Tanrı kahin Eli'ye şu söz verdi. İsteklerimi ve amaçlarımı yerine getirecek güvenilir bir kahin çıkaracağım kendime. Yani Tanrı ben yapacağım dedi. Onun soyunu sürdüreceğim. O da mezhettiğim kişinin önünde sürekli hizmet edecek. Ve birazdan sonra peygamber Yeremya'ya Tanrı şu söz verdi. Yani kutsal kitabın ayetlerinden en sevdiğim olan biri. İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım. Günler geliyor diyor Rab. atalarını Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Onların kocası olmamı karşın bozdular o antlaşmamı, diyor Rab. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur, diyor Rab. Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Ben onların tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak. Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini Rab'i tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük, büyük hepsi tanıyacak beni, diyor Rab. Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım. Wow! Yeni bir antlaşma geliyor. Ve bu antlaşma değişik bir antlaşma olacak. Tanrı insanların mükemmel itaat edemediğini bildi ve bize ispatladı. Biz de kabul ediyoruz, evet itaat edemiyoruz. İnsanlar Tanrı'yla birlikte olmaya layık değildi. Onun evinde oturmak için kutsal değildi. Bu yüzden Tanrı bizimle olmak için sadece yeni bir antlaşma kurması yeterli değildi, yeni bir yaratılış gerekiyordu. Ali abi anlattığı gibi yeni yürekler lazım. Taştan yürekler çıkartacak. Etten yürekler, hesas yürekler verecek. Hamdolsun. Ve Rab İsa Mesih bu güvenilir kahindir. Hem %100 Tanrı olarak hem de %100 insan olarak Tanrı'nın kutsal gücüyle insanlar için Tanrı'nın yasasına tamamen itaat etti. İnsanlar bunu yapamadı. Tanrı yaptı. Bizim tarafımızdan. Ve yaptıktan sonra Rab İsa Mesih bu yeni antlaşmayı kurmak için özgürdü. Eski antlaşma ile bazı benzerlikleri var. Amaç aynıdır. Tanrı ve insanlar arasında barış kurmak, bizimle birlikte oturmak için yapıldı. Aynı zamanda kan ile yapıldı. Bir bedel, bir fiyat vardı. Ve eski antlaşma gibi şartlar var. Ama bu yeni antlaşma eski antlaşmadan çok daha iyidir. Eski antlaşma günahı ve onun utancını örtmeye çalıştı. Bu sertliği kan dışsal bir şeydi. Deriden giysiler dışsal bir şeydi. Bu yeni antlaşma içsel bir şeydi. Bu kaseden, yani biz Rab'in sofrası birazdan sonra yapacağız. Bu kaseden içtiğimizde içimize girer. İçsel olarak, örtmüyor, günahlarımızı ve utancımızı yok eder. Rab dediği gibi, yaşamı içlerine yerleşildi, yüreklerine yazıldı. Biz iman etseydik. Bu antlaşmanın bedelini ödeyen biri bir hayvan değil, Rab İsa bu fiyatı ödemek için kendi kanını, kendi canını gönüllü olarak verdi. Adem ve Havva'ya verilen vaat tamamlandı. Çağımıta tüm günah, utanç, korku, kötülük, cezamızı İsa sildi. Ama bunu yapmak için İsa da öldü. Fiyat öyleydi. Ve şartlar var. Tüm ihtiyaçlar Tanrı tarafından karşılandılar. Biz yapamadık. O zaman Tanrı bunu yaptı. İsa tüm yasasına itaat etti. O kutsal ve kusursuz bir hayat yaşadı ve onun yaptıklarını bize vermek ister. Artık Tanrı bizimle yeni bir antlaşma kurdu. Onun evinde kiracı olarak yaşayabiliriz. Ama o antlaşmada yazılır ki, beni sevin, severseniz ben size yardım edeceğim. Senin kirasını ödeyeceğim. Yeni yürekleri size vereceğim. eski yürekleriniz itaat edemedi, yeni yürekler itaat eder. Bunu anlıyoruz, hatırlıyoruz. Fark ettiniz mi? Biz bunu yapmıyoruz. Kendimizi değiştirmiyoruz. Rab Tanrı bizi değiştiriyor. Biz çalışarak itaat etmiyoruz. Bu yüzden Tanrı bizi itaat ettiriyor. Zaman zaman yardımcı bir resim düşünüyoruz. Domuzlar çamuru sever. Bir domuzu temizlemeye çalışabilirsin. Temiz olabilir. Ama o domuz çamuru görünce hemen koşa koşa kendini kirletiyor tekrar. Temiz kalamaz. Eskiden biz domuz çamura nasıl koşarsa biz de günaha koşa koşa işledik. Yani biz biraz temizleyebiliriz kendimizi ama hemen bundan sonra tekrar günah işledik. Kediler tam tersi. Çamurdan nefret eder. Çamurdan uzak kalacak. Kendi istekle. Yeni antlaşmayı kabul edersek artık yeni yaratılışız. Eski çamur günahı seven doğasımız yok oldu. Yeni doğasımız var artık. Kediler çamurdan uzak kalmak ister gibi biz de günahtan uzak kalıyoruz. İstekle. Yani Rab İsa bunu yapar. Tüm şartları o karşılıyor. Yeni eve taşınıyoruz ama antlaşma imzaladığımızda ev sahibimiz der ki merak etme. Ben hem ev vereceğim hem de kiranızı ödeyeceğim. Sizin bütçesini yoksa ben tamamlayacağım. O zaman biz ekmekten yiyip kaseden içtiğimizde biz bu antlaşmayı tekrarlıyoruz. Hatırlıyoruz bunu. Yine evet ben bu antlaşmanın altına geliyorum diyoruz. O kadar kolay mı? Eğer bize bir şart yoksa hayatımızda bir şey değişmiyor mu? Biz etkilenmedik mi? Hayır. Biz Rab'in merhametini alıyoruz. Yeni yaratılışız biz. Ama gerçekten olursa yeni yaratılış olarak yaşamaya başlıyoruz. Yeni evinizde yaşamaya başlayacağız. Bir deyim var. Ev alma, komşu al. Öyle diyorlar. Biz de bu evde oturmak istersek düşünmemiz gerekiyor. Bu evde oturmak isterseniz bu kişilerle oturmak gerekiyor. Komşularınız siz olacak. Etrafına bakıyorsunuz. Etrafınıza bakıyorsunuz. Oh, bu kolay, bu kişiler güzel diye düşünüyorsunuz. Ama sadece biz değil, tüm İsa'nın çocuklarıyla oturacağız. Eski ön yargılarınız artık uygun olmayacak. Çünkü aileniz artık çok geniş. Artık Türkler, İngilizler, Çinliler, Afrikalılar, İranlılar, Kürtler, Ermeniler, Azeriler, Amerikalılar, her ırktan gelenler oluştu. O zaman bunu onları sevmek hazır olmalıyız. Hem de yüreğin daha önceki istekleri, yani para için, başarı için, prestij için, rahatlık için, onlar azalacak. Onlar o istekleri gidecek. Bunun için hazır mısınız? Onların yerine Tanrı'yı ve insanları sevmek için isteğiniz geçecek. Bu bir rahatsız bir şey olabilir. Ama olacak kabul ederseniz. Aynı zamanda size karşı günah işleyenleri affedeceksiniz. Affetmek istemezsen bu anlaşmayı kabul etme. Kın besleyemeyeceksiniz. O kını biraz seversen, tutmak istersen bunu yapma. Onun ruhu sizinle çalışacak. Yani bunlar kutsal ruh aracılığıyla gerçekleşir. Tanrı yaşam vermek için Adem'e üflediği gibi yeni yaşam için Tanrı tekrar üfleyecek ve onun kutsal ruhu size yeni yaşam verecek. Yeni yaratılışız. Eskiden yaşamayız. Çünkü günah işlersek ve yapmaya çalışırsak kendimizi iğrenç hissedeceğiz. Yani çamurdaki kedi gibi hissedeceğiz. O zaman 1000 kere düşün, 1 kere yap. Uğur abi bunu bana öğretti. Teşekkür ederim. Büyük bir adım bu. Alırsan artık kendi sahibin olmayacaksın. Senin sahibin Rab Tanrı olacak. Sizi korkutmaya çalışıyorum. Fark ettiniz mi? Yani kolayca almasın. Önemli bir şey. Hayatını değiştiren olaydır. Ama ne kadar tatlı, ne kadar iyidir söylemek istiyorum. O zaman şimdi Rab'in sofrasını yapacağız. Dağıtabilir misin? Teşekkür ederim. Olsun. Tütün şimdi almayacağız, yani hep birlikte alacağız, yiyeceğiz, içeceğiz. O zaman beklesin, bekleyin. Tütün. Hazır olsun. Biz ekmek ve meyve suyu kullanıyoruz. Rab'in yaptıklarını simgelemek için yapıyoruz. 2000 sene boyunca kiliselerde yapılan törene katılıyoruz ve bu yeni antlaşmayı kutluyoruz. Eğer daha önce bu antlaşmaya girdiysen, bunun iyi bir hatırlatma olduğunu umarım. Ekmek ve kaseden aldığımızda Tanrı'nın evinde oturduğumuzu hatırlıyoruz. Onun yaptıklarını düşünelim. Bu meyve suyu içine girer, Tanrı'nın yaptıkları gibi yürekten değişiklik için. Bekleyin biraz. Eğer bunu duydun ve bugün bu antlaşmasına altına gelmek istersen, bugün olabilir. Ekmek ve kase paylaşabilirsin. Ama önemli bir andır. Hayatını İsa'ya vermek için hazır mısın? Öyle söylüyoruz. Yoksa lütfen almayın, yani alsaydın bile sadece içme, yeme, merak etme. Kimse sana bakmıyor. Ama hazır olursan serbestsin, paylaşabilirsin. Meyve suyu ve ekmek aldık, tutalım, biraz bekleyelim ve Rab'e soralım. Yani 1-2 dakika olacak sessiz dualarla. Rab'e soralım. Bugün benim için de bir şey yapmak istiyor musun? Benim hayatımda bir şey yapmak istiyor musun? Benimle daha yakın yürümek istiyor musun Rab? Ona sor, cevaplayacak. Ondan sonra ben söylediğimde hep birlikte yiyip içeceğiz.